TR724 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Muhittin Akgül'ün yazdığı "Allah'a küsen serçelerden olmayalım" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Belirli bir ahlak dersi vermek gayesiyle kaleme alınan hayal ürünü, kısa ve hareketli hayvan hikayelerine fable denir. Çok eskilere dayanan fable tarzı eserler hem batıda hem de doğuda oldukça fazladır. La Fontaine'in Ezop masalları, Beydaba'nın Kelile Dimnesi, Sadi'nin Gülistan ve Bostanı, Feridüddin Attar'ın Mantıkul Tayrı, Mevlana'nın Mesnevisi, Şeyhi'nin Harnamesi ve özellikle günümüzde İngiliz yazar George Orwell'ın Hayvan Çiftliği bunlardan sadece birkaçıdır. Bugün sizlere bunlardan bir hikayeyi paylaşacak ve hikaye üzerine de inşallah kısa bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Serçe Allah'a küsmüştü. Günler geçiyordu ve serçe hiçbir şey söylemiyordu. İçine kapanmış, derin bir hüzne boğulmuştu. Artık Rabbine bir şey demiyor ve onunla konuşmuyordu. Melekler merakla Allah'a serçeyi soruyorlardı ve her defasında Allah meleklere "O gelecek" diye cevap veriyordu. Çünkü onun sesini duyacak tek kulak benim ve onun minik kalbindeki derdini anlayacak olan da tek benim diyordu. Bir zaman sonra serçe, kalbi hüzün, gözü yaşla dolu bir halde bir ağacın dalına kondu. Hiçbir şey söylemiyor, sessiz sessiz bekliyordu. Allah Teala serçeye seslendi. "Söyle bana, canını sıkan ve kalbini hüzne boğan derdin nedir senin?" Melekler serçe ne söyleyecek diye merakla ona bakıyordu. Serçe mahzun, biraz da sitemli ses tonuyla, "Yorulduğumda dinlendiğim, üşüdüğümde sığındığım küçücük bir yuvam vardı. Kimseyi rahatsız etmiyordum ve kocaman dünyada da ufacık bir yerdi. Kimsenin yerini dar etmiyordu. Sen onu da bana çok gördün. Neydi o zamansız fırtına? Esip yıktı yuvamı ve beni yuvasız bıraktı." Serçe artık konuşamadı ve sözleri boğazında düğümlendi. Sessizlik Arş-ı Rahman'da yankılanıyordu ve melekler başlarını eğmiş Allah'ın vereceği cevabı bekliyordu. Allah Teala, "Sen o yuvanda dinlenirken seni avlamak isteyen bir yılan yuvana doğru geliyordu. Seni yılandan korumak için fırtınaya emrettim, yuvanı yıksın diye. Böylelikle sen oradan uzaklaşarak yılandan kurtulmuş oldun. Nice belalar var ki muhabbetimle senden uzaklaştırdım. Şimdi sense kuşatıcı muhabbetimi görmüyor, geçici belalardan dolayı bana düşman oluyorsun." Bu beklenmedik hitap karşısında serçenin gözleri doldu ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ve onu çok seven Allah'ın şefkat ve merhametine hayran kaldı. Utangaç bir sesle ancak "Affet Allah'ım" diyebildi ve gönülden gelen bu söz arş-ı ilahide yankılandı. "Affet Allah'ım." İnsan, bela ve musibetlerle karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz bir varlıktır. İnsanın bu tarzda değişik ve sık imtihana tabi tutulması değersizliğinden değildir. Öyle olsaydı, en fazla denenen ve imtihana maruz kalanlar Allah'a en yakın kimseler olan peygamberler ve derecesine göre diğer iyi insanlar olur muydu? Nitekim sıkıntılara en fazla müptela olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, erkek olsun, kadın olsun, mümin Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar kendisinden, çoluk çocuğundan, malından bela eksik olmaz buyurmuşlardır. İnsan bazen hoşuna gitmeyen sıkıntılarla, başından aşkın musibetlerle karşı karşıya kalabilir. Fakat genellikle kısa bir süre sonra aslında bu sıkıntı ve musibetlerin hikmetlerle dolu bir ikram olduğunu görür. Geçmişteki acı ve musibetler lezzet haline gelir. Acılar unutulur, genellikle de aceleden verdiği karardan dolayı kişi mahcubiyet yaşar. Evet, insanın bilgisi sınırlıdır. Bu sınırlı bilgiyle de çoğu kez geleceği kestiremez. Bu yüzden de çoğu kez yanlış yorum ve düşüncelere girer. Böylece sarsılır, eğilir, bazen de yüzüstü yere kapaklanıp kalıverir. Ancak olayların sebep olduğu yepyeni kapılar ardına kadar açıldığında önceki kanaatlerinden utanır, pişmanlık duyar ve çektiği ahuvahların gereksizliğini yakinen görmüş olur. Aslında sıkıntılar birer imtihandır. Bu imtihanlarda kazanmak da kaybetmek de vardır. Onun içindir ki İnsan ne başına gelen bir nimetten dolayı sevinip rehavete kapılmalı, ne de başına gelen herhangi bir musibetten dolayı üzülüp ümitsizliğe düşmelidir. Zira nice büyük nimetlerle donatıldığı halde sonu felaketlerle biten sayısız bedbahtlar ve nice büyük sıkıntılarla mücadele edip sonu hayırla noktalanan nice talihli insanlar vardır. Kendisine anahtarlarını ancak büyük toplulukların taşıyabileceği bollukta hazineler verilen Karun, başlangıçta çok büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak sonunda yerin dibine batmıştı. Kardeşlerini kıskandıkları için kuyuya atıp oradan köle pazarına gönderenler, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan kurtulduklarına baştan sevinmiş, ancak sonunda ağır ve büyük bir mahcubiyetle karşı karşıya gelmişlerdi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ve babası Hazreti Yakup Aleyhisselam başlangıçta çok üzülmüşlerdi. Öyle ki Hazreti Yakup'un gözleri görmez olmuştu. Ancak mutlu sonda Hazreti Yusuf Aleyhisselam Mısır'da önemli bir idareci, Hazreti Yakup Aleyhisselam da evladının geldiği konumdan dolayı mutlu bir sonla karşılaşmış ve gözleri de açılmıştı. Hazreti Adem Aleyhisselam ve eşi işledikleri zelleden dolayı cennetten çıkartılmış, ancak dünyada nice seçkin peygamberlere baba olma şerefine nail olmuştu. Allah Resulü'nün tertemiz eşleri Hazreti Ayşe radıyallahu anh, münafıklar tarafından büyük bir iftiraya maruz kalmış, bu kötü haberden dolayı hem Allah Resulü, hem Hazreti Ayşe validemiz, hem Hazreti Ebu Bekir ailesi ve hem de Müslümanlar bir ay süreyle görülmemiş bir imtihana maruz kalmışlardı. Ayşe validemizin dünyası başına yıkılmış, adeta hayat zindan olmuştu. Sevinense sadece Medine'deki münafıklardı. Ancak bir ay sonra gelen o iftirayı çıkaranlar içinizden küçük bir gruptur. Siz o iftirayı kendi hakkınızda fena bir şey sanmayın. Bilakis o sizin için hayırlıdır. O iftiracılara gelince, onlardan her birinin kazandığı günah nispetinde cezası vardır. Bu yaygaranın elebaşılığını yapan şahsa ise cezanın en büyüğü vardır. Nur suresi ayetiyle Hazreti Ayşe validemizin masumluğu Allah tarafından kıyamete kadar her gün ve her saat okunacak şekilde ebediyen tescil edilmiş oldu. Böylelikle sonuçta başta üzülenler mutluluğa kavuştu, sevinç çığlıkları atanlarsa hem dünyevi cezaya maruz kaldı hem de kendilerine ahiretteki cezanın kara haberi verildi. Benzeri her iki durum içinde pek çok örnek sayabiliriz. Ancak bu köşe bu kadarına müsaade etmektedir. Yukarıda ele alınan bu durum neredeyse değişmez bir kural haline gelmiştir. Bu kuralı Cenab-ı Hak şu ayetiyle bizlere bildirmektedir. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey de sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bakara Suresi. Aynı kural Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için de geçerlidir. Kendisiyle alay eden ve ona her türlü hakareti yapan Mekke müşrikleri hayatlarının bu döneminde neşeli ve mutlu görünüyorlardı. Allah Resulü ise başına gelenler ve insanların iman karşısındaki inatları sebebiyle mukaddes bir hüzün devri yaşıyordu. Cenab-ı Hak şu ayetleriyle ona da aynı teselliyi vermişti ve sonunda da onun ulaşacağı mutlu sonu şöyle müjdelemişti. Ey Resulüm! Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Elbette senin için her zaman işin sonu başından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana ileride öyle ihsan edecek ki, ta ki sen de ondan ve verdiğinden razı olacaksın. Duha Suresi. Demek ki ne sıkıntı içerisinde bulunanlar üzülüp bunun uzun vadede kendileri için kötü olacağına inanmalılar, ne de mutluluk içinde olanlar sevinip de uzun vadede bunun kendileri için hayırlı olacağına inanmalılar. Hele mümin olduğunu iddia edip de insanlara zulmedenler ve bütün sebeplerin kendi lehlerine olmasından dolayı sevinenler, bunun bir istidraç olabileceği endişesini taşımalıdırlar. Çünkü bela ve musibetlerin en büyüğü nebilere ve sırasıyla yakınlığı olanlara geldiği gibi zalimlere de bu istidraç kabilinden dünyada belli bir süreliğine imkanlar verilmesi, her zaman olağan şeylerdendir. Dolayısıyla herkes kendi şartlarında bir imtihandan geçtiğini unutmamalı ve kendisini hep böylesi bir denge içerisinde tutmalıdır. Musibetlere sabır, hayırlara da şükür penceresinden bakarak bu her iki kanadı da asla ihmal etmemelidir, diyor Muhittin Akgül TR724'teki köşesinde.